Ayrım 7. Anayasa ve fikir suçları. Hukuk devleti, hukukun temel kuralları içerisinde yurttaşının insanca yaşamını temel amaç bilen, insanı devletin en kutsal varlığı olarak benimseyen hukuk özleminin adıdır. Hukuk ve biçimsel kurallar bu amacı sağladıkları ölçüde demokrasinin ve hukuk devletlerinin kuralları olurlar. İnsanı devlet yönetiminin bir basit aracı yapmış düzen, kendisine ne ad verirse versin, ancak bir geri düzeni yansıtır. Seçimler, partiler, parlamentolar demokrasiyi oluşturarak insanı çağının koşullarına uygun bir yaşam düzenine kavuşturmaya yararlı olurlarsa görevlerini yapmış olurlar. Yoksa toplumu geriliğe, karanlığa, yoksulluğa sürüklerlerse demokrasinin özü ve amacı çiğnenmiş, sadece biçimsel kurallar bir korkunç iskelet gibi toplumu kıskıvrak yakalamış olur. Demokrasiyi bu kötü sondan kurtarabilmek için toplumla ilgili tüm sorunların halk önünde tartışılması gerekir. Fikrin gümrüğü olmaz. Demokrasinin bulunduğu her yerde fikir vardır, özgürlük aydınlığın dostudur. Toplumun geriliğini, karanlığını, yoksulluğunu düşünen aydın suç işlemiş olmaz. Ancak bu çabalar toplum adına, demokrasi adına işlenen suçları ortaya koyar, bu suçları önler. Geri kalmış toplumlarda bu görev bir kat daha gereklidir. Aydın, az gelişmişlik koşullarından kendini kurtarabilmiş, toplumunun, ulusunun gerilik nedenlerini araştırabilmiştir. Kıt olan eğitim olanaklarından yararlanarak kişisel eğitimini tamamlamış, yabancı diller öğrenmiş bir aydın, diplomasını arz ve talep kurallarına göre satışa çıkarmıyor, toplumunun sorunlarına eğiliyorsa ona ancak saygı duyulur. Peşine polis takılmaz, cezaevine yollanmaz, bileğine kelepçe geçirilmez. Bugün Türkiye'mizde Batı demokrasileri, hukuk devleti, demokrasi kavramlarına her gün siyasal söylevlerde, basın ve radyoda rastlanmasına rağmen toplumsal görevlerini yapan aydınlar, yasaların zorlanması ile tutuklanarak cezaevlerine yollanmaktadırlar. Bu gibi işlemler hukukun genel kurallarına, anayasaya ve ceza hukuku ve usulü ilkelerine aykırıdır. Şöyle ki, kitap toplatmak. Anayasamızın 24. maddesi, kitap ve broşür yayımının izne bağlı tutulamayacağını ve sansür edilemeyeceğini hüküm altına alırken, aynı maddenin ikinci fıkrası ile de kitap toplatmanın koşullarını belirten bir başka anayasa maddesine yollama yapmaktadır. Türkiye'de yayınlanan kitap ve broşürler 22. maddenin 5. fıkrası hükmü dışında toplatılamaz. Kitap ve broşür toplatmanın koşullarını belirten anayasanın 22. maddesinin 5. fıkrasında ise, Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması, bu tedbirlerin uygulanacağını kanunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve ancak hakim kararı ile olabilir denilmektedir. Bu iki anayasa maddesinden çıkan sonuca göre, bir kitabın toplanabilmesi için a. bir suç işlenecek, b. bu suça uygulanan ceza yasası maddesinde bu suçun işlenmesi halinde suç konusu kitaplar toplanabilir denilecek, c. bu iki koşulun varlığından sonra toplatma kararı yargıç tarafından verilecek. Türk Ceza Yasası'nın ünlü 142. maddesinde bile kitap toplanması ile ilgili bir hüküm yoktur. Ceza hukukunda kanunsuz suç olmayacağı gibi ceza usulü hukukunda da kanunsuz tedbir olmaz. Anayasa kitap toplatılması ile ilgili hükmünü açıklamıştır. Anayasanın 8. maddesine göre bu anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar ve hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın bu maddeleri yürürlükteyken Cumhuriyet Savcıları Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın zabit ve aramaya ilişkin 86. maddesi aracılığı ile yargıçlardan kitapları toplatma isteminde bulunmaktadırlar. Anayasa hükümleri uygulanmamak için başvurulan bu maddede, tahkikat için subut vasıtalarından olmak üzere faydalı görülen yahut müsadereye tabi olan muhafaza veya başka bir surette emniyet altına alınır denmektedir. Yani bir cinayette kullanılan silah, bir hırsızlık suçunda kullanılan maymuncuk bu madde gereğince emniyet altına alınır. Bunlar soruşturma için emniyet altına alınması zorunlu ve yararlı görülen ispat araçlarıdır. Suçun ne şekilde işlendiğini ispatlamak için bu tedbirlerin alınması zorunludur. Adi suçlar için gerekli olan bu tedbir, fikir suçları için konu olamaz. Çünkü suç kitabın yayınlanması ile işlenmiştir. Bir tek kitabın incelenmesiyle suçun unsurları ortaya çıkarılabilecektir. Bir cinayet olayında nasıl sadece bir tek silah emniyet altına alınır, yurt içindeki bütün silahlar toplatılamazsa, suçun ispatı için bir tek kitabın incelenmesi yeterli sayılmalıdır. Aksi halde bu bir tedbir değil, bir ceza olmaktadır. Kitap konusunda karar verilmeden, henüz sanığın sorgusu bile yapılmadan suç sabit olmuş gibi bütün kitaplar toplanmaktadır. Böylece kesinleşmeden sanık suçluluk sonuçlarından birine katlanmaktadır. Savcıların geliştikleri bu yol açıkça anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı biçimde ceza usulü zorlanmakta, bu durumda da ceza usulü ilkelerinde de aykırı bir kanunsuzluk ortaya çıkmaktadır. Savcılar ve bilirkişiler. Ceza usulü yasasının 66. maddesinde bilirkişilerin seçimi ve sayılarının saptanması yargıçlara verilmiş bir görev ve yetkidir. Bilirkişiler yargıçların yardımcıları sayılmakta ve yine yasanın 67. maddesine göre hakimin reddini mucip olan sebeplerden dolayı bilirkişiler red olunabilmektedir. Ceza usulünde red kurumu sanıklara tanınmış bir güvencedir. Kural olarak bilirkişilerin seçimi yargıçlara tanınmışsa da ceza usulünün 66. maddesinin 2. fıkrasına göre savcılar ancak tehirinde mazarat bulunan yerlerde yargıçlarca kullanılacak bu yetkiye sahip olabilirler. Maddede kullanılan bu ifadeyle gecikmesinde sakınca bulunan yerlerde savcılara da tanınan bu yetki ancak soruşturmanın ivediliği ve esenliği ile ilgili olarak tanınmıştır. Bu yetkinin soruşturmanın ivediliği ve esenliği dışında kullanılması ceza usulü ilkelerine aykırı olmaktadır. Fikir suçlarında savcılar bir bilirkişiye başvurmakta, kitap toplatma ve tutuklama istemlerini de bu bilirkişi raporlarına dayatmaktadırlar. Fikir suçları tehirinde mazarat bulunan yer kapsamına sokulacak suç çeşitlerinden değildir. Savcılar kitapların yayınlanmış olmasını büyük tehlike olarak görmekte ve kendilerine sınırlı yerlerde kullanılmak üzere tanınmış yetkiyi her zaman kullanılacak olağan bir kuralmışçasına uygulamaktadırlar. Savcıların usulsüz olarak seçtikleri bilirkişiler de aynı konularda sürekli olarak olumsuz rapor vermekle ün yapmış kişiler arasından seçilmektedir. Savcıların yargıçlar gibi bağımsız olmadıkları bir yargı düzeninde, partili adalet bakanlarına bağlı savcıların iktidar partisinin etkisinden kurtulabilecekleri düşünülemez. Fikir suçlarını kovuşturan savcıların bu bağımlılıkları bile sanıkları olağan güvencelerden yoksun bırakmakta, bağımlı savcı taraflı bilirkişi giderek yargı bağımsızlığını çiğnemektedirler. Ve tutuklama. Anayasamızın kişi güvenliği kenar başlığı altındaki 30. maddesiyle tutuklama neden ve koşulları belirtilmiştir. Maddeye göre, suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı ve delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hakim kararı ile tutuklanabilir. Tutuklama ceza usulü ilkelerine göre bir ceza değil, bir tedbirdir. Ancak soruşturmanın gelişimi, delillerin yok edilmeksizin toplanması ve kaçma şüphesi gibi soruşturmanın gelişim ve esenliği ile ilgili geçici nitelik taşır. Ceza usulü yasasının tutuklamaya ilişkin 104. maddesinde, suç işlediğine dair aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen mazmun aşağıdaki hallerde tevkif olunabilir denilerek tutuklamanın zorunlu olmadığı belirtilmektedir. Maddede tutuklama nedenleri olarak sıralanan koşullar şunlardır. 1. Kaçma şüphesi uyandıracak olayların varlığı. 2. Suçun izlerini yok etmeye veya ortaklarını uydurma beyana ya da tanıkları yalan tanıklığa ve tanıklıktan kaçınmaya yönelteceğini gösterir durumda bulunmak. 3. Suç, devlet veya hükümetin nüfusunu kıran ve memleketin asayişini bozan fiillerde bulunur veya genel ahlak aleyhine olursa. Fikir suçlarında delillerin yok edilmesi, suç ortaklarını uydurma beyana ve tanıkları yalan tanıklığa yöneltecek bir özellik yoktur. Suç, bir kitap ya da yazı ile işlenmiştir. Suç konusu kitap ya da yazı mahkeme dosyası içerisindedir. Fikir suçları sanıkları genellikle aydın ve tanınmış kişiler olup, birçoğu kişilikleriyle yurt içinde ve dışında ün sahibidirler. İkametgahları ve kişilikleri gerek kamuoyunda gerek mahkemece bellidir. Kaldı ki tutuklanma anında önce maddede belirtilen kaçma şüphesi uyandıracak olaylar savcılıkla araştırılmış bile değildir. kaçma şüphesi varsayılmaktadır. Anayasanın ve ceza usulünün bu maddelerinde saptanmış koşullara ve maddelerin özlerinde ve sözlerindeki bu sınırlamalara rağmen savcılar usul hükümlerini zorlayarak bilirkişi seçmekte anayasaya aykırı olarak hiçbir hakkı hukuksal nedene dayanmadan kitapları toplatabilmekte ve bu kanunsuzluklar zinciri sonunda da yine anayasaya ve ceza usulü hukukuna aykırı olarak tutuklama istemlerinde bulunmaktadırlar. Yasalar, yasasızlığın aracı olmaktadır. Fikir suçları sanıkları için uygulanan bu yasa ve usul dışı tutuklamalarla, kişinin anayasanın 14. maddesiyle güven altına alınan dokunulmazlığı ve özgürlüğü, dolaylı yollarla çiğnenmekte ve anayasamızın 20. maddesiyle tanınan düşünceyi açıklama özgürlüğü, hiçbir eylemsel geçerlilik kazanamamaktadır. Her oyun kendi kurallarına göre oynanır. Eğer demokrasimizin amacı, Batı demokrasilerinin ulaştığı bir düzeye ulaşmaksa, öncelikle Batı demokrasilerinin hangi koşullarda yürüdüğünü araştırmamız gerekir. Eğer Batı demokrasilerinde fikir yasakları varsa, biz de bütün bu uygulamaları demokrasimizin vazgeçilmez gereklerinden sayalım. Batı demokrasisi ilkelerinden esinlenmiş anayasamıza göre fikir suçu yoktur. Ancak bazı siyasal partilerimize ve savcılarımıza göre en büyük suç, toplumsal sorunlarla ilgili araştırma ve yayın yapmaktır. Herhangi bir ülkede, herhangi bir iktidara bağlı savcılar, bazı düşüncelerden hoşlanmayabilirler. Ama bir ülke demokrasiyle yönetilme iddiasında ise, yetkiler anayasaya saptanmıştır. Yasaklar ve cezalar, demokrasinin özüne aykırı olamaz. Demokrasi ve hukuk devleti, aydınların cezaevlerine yollanması ile güçlenmez. Aksine, çürür ve bir gün yok olur. Milliyet, 5 Ağustos 1969. Basında ceza sorumluluğu. Basın özgürlüğü demokrasinin temellerinden biridir. Kamuoyunu oluşturan ve ifade eden basın, tarihin her devrinde tartışma konusu olmuştur. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı dönemlerde demokratik gelişim durmuş, totaliter eğilimler güçlenmiştir. Basın özgürlüğünün gelişimiyle demokratik ilkelerin yerleşmesi arasında zorunlu bir bağ vardır. 1961 Anayasası, basın özgürlüğü konusuna en geniş şekilde yer vermiş, ayrıntılı hükümlerle basın özgürlüğünü anayasal güvencelere bağlamıştır. Anayasamızdaki bu demokratik ilkelere rağmen, basın gerçek anlamda bir özgürlüğe kavuşamamış, anayasaya aykırı birçok yasa maddesi, anayasanın getirdiği ilkelere karşı kullanılmıştır. Böylece basın özgürlüğü konusunda, anayasaya karşı hile, tüm olumsuz görünüşüyle hukuk uygulamalarına egemen olmuştur. Örneğin kitap toplatma konusunda anayasa ayrıntılı hükümler getirmiş, fakat bu açık anayasa buyruğuna rağmen ceza muhakemeleri usulü kanununun bir maddesiyle anayasal güvenceler ortadan kaldırılmıştır. Anayasa dışı bu uygulamalar sürüp gitmektedir. Yazı işleri müdürlerinin ceza sorumluluğu da anayasaya aykırı uygulamanın açık örneklerinden biridir. Sorumluluk çeşitleri. Ceza hukukunda iki ayrı sorumluluk vardır. Bunlardan birincisi, kusurluluk başlığı altında incelenen bir sanığın kendi eyleminden ve ancak kusuru ölçüsünde cezalandırıldığı subjektif sorumluluktur. Bu sorumlulukta, sanığın bir suçu bilerek ve isteyerek işleme iradesi araştırılır. Eğer suç sonucu ortaya çıkan olay ile sanığın iradesi arasında bir ilgi kuruluyorsa ve sanık suçu bilinçli olarak işlemişse, sanığın kusurlu iradesi cezalandırılır. Dipnot: Eren Faruk, Profesör Doktor, Türk Ceza Hukuku, 8. Bası, sayfa 445 ve diğerleri. Alaca Kaptan Uğur, Profesör Doktor, Suçun Unsurları, 1967 ve diğerleri. Dönmezer Erman, Profesör Doktor, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 1969, sayfa 217 ve diğerleri. Metne dönüş. Suç eylemiyle suç eylemcisinin ilgisi subjektif nitelikte bir manevi bağdır. Bu genel kurala göre sorumluluk kişiseldir ve ancak sanık kendi eyleminden, kusurundan dolayı cezalandırılacaktır. Objektif sorumluluk ceza hukukundaki bu temel kuralın istisnasıdır. Bu sorumlulukta failin hareketiyle sebebiyet verdiği neticeden kast ve taksir cinsinden bir kusuru olmasa bile sorumlu tutulmasıdır. Dipnot: Alaca Kaptan, YAGE, sayfa 153. Bu sorumlulukta sanığın kusurlu iradesi değil, suçun sonuçları esas alınmaktadır. Objektif sorumluluk, Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesiyle benimsenmiş ve ilgili maddede şu tanım yer almıştır. Failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır. Kusursuz suç olmaz kuralının bir istisnası olan bu madde, ceza hukukumuzda kastı aşan suçlar ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar için kabul edilmiştir. Objektif sorumluluk, cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğu için eleştirilmekte ve çağdaş hukukçularca yasalardan bir an önce çıkarılması önerilmektedir. Ve sorumlu müdürler. 5680 sayılı basın yasasının 16. maddesinin 1. fıkrasında, basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu, 1. Mevkutelerde işlenen suçlarda suçu vücuda getiren yazıyı yazan ve resmi yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne terettüp eder denilmekte. 3. fıkrada ise, sorumlu müdür, suç teşkil eden haber, vesika veya mahiyetini bilmeden yayınlamış ise, bunların sorumluluğu yalnız haber verene veya yazıya yazana aittir. Sorumlu müdür, mevkutenin sahibi tarafından rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı ve resimlerden sorumlu değildir. Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı ve resimleri yayınlatana aittir. Hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki maddede sorumlu müdürler, yazı sahipleriyle birlikte sorumlu tutulduklarından kanunun objektif sorumluluğu esas aldığı anlaşılmaktadır. Maddede sorumlu müdürlerin iki kurtuluş yolu öngörülmektedir. Ya sorumlu müdür yazının mahiyetini anlamadığını ya da yazının gazete sahibi tarafından zorla yayınlatıldığını ispat edecektir. Aksi halde suç konusu yazıyı yazan yazarla birlikte cezalandırılacaktır. Basın yasasının bu maddesi anayasaya açıkça aykırıdır. Anayasanın cezaların kanuni ve şahsi olması zorlama yasağı başlıklı 33. maddesinde ceza sorumluluğunun şahsi olacağı belirtilmiş ve bu ilke 33. maddenin gerekçesinde aynen şu kelimelerle açıklanmıştır. İnsanları başkalarının fiillerinden dolayı cezalandırmaya cüret edebilen totaliter rejimlerin insanlığa getirdiği acı tecrübelerden sonradır ki, kimsenin yalnız kendi fiil ve ihmalinden sorumlu olabileceği esasının anayasalarda yer alması lüzumu bilhassa hissedilmektedir. Esasen bu kaidenin anayasaya konulması sayesinde basın davalarında yazı ve karikatürün müellifinden ve haberin vericisinden gayrı kimselerin, parantez içinde gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin rastgele cezalandırılmasını derpiş eden kanun hükümleri bertaraf edilmiş olacaktır. Anayasanın açıkça bertaraf edilmesini istediği hüküm basın yasasının 16. maddesidir. Anayasa koyucu bunu 33. maddenin gerekçesinde açıkça belirtme gereğini duymuş, gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin rastgele cezalandırılmasını öngören yasaların anayasaya aykırı olacaklarını belirtmiştir. Anayasanın bu açıklığı karşısında basında ceza sorumluluğu için objektif sorumluluğu savunmaya hukuksal olanak yoktur. Dipnot, Profesör Doktor Sahir Erman'ın Doktor Çetin Özek'le birlikte yazdıkları İzahlı Basın Kanunu'nun 2. baskısının 6. sayısında, fikrimizce basın suçlarında objektif mesuliyet esasını muhafaza etmek bir zaruretin ifadesidir denilirken, yine Profesör Doktor Sahir Erman'ın Profesör Doktor Dönmezer ile birlikte Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adlı kitabın 4. basısının 338. sayfasında, şu halde mesul müdürün ancak kendisine hiç olmaz ise taksir derecesinde bir kusur isnat edilebildiği hallerde ve bu kusuru dolayısıyla cezalandırılması mümkün olup aksine bir yorum anayasaya aykırıdır şeklindeki düşünce yer almaktadır. Her ikisi de Sayın Profesör Arman'ın imzasını taşıyan kitaplar 1961 anayasası yürürlüğe girdikten sonra yayınlandığına göre Sayın Profesör'ün basın suçlarında objektif sorumluluğu bir zaruret ifadesi olarak görmemesi gerekirdi. Metne dönüş. Ceza hukukçuları arasında adi suçlar için savunulmayan objektif sorumluluğun basın yoluyla işlenen suçlarda hiçbir şekilde savunulmaması gerekir. Gizli sansür ve bir çelişme. Anayasanın 22. maddesinde basının özgür olduğu ve sansür edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Buradaki sansürü geniş anlamda yorumlamak, gerek siyasal iktidarı, basın üzerindeki sansürünün, gerekse yasalardan doğan gizli sansürün yasaklandığını kabul etmek gerekir. Dipnot: Eren Faruk, Profesör, Türk Ceza Hukuku, 8. Bası, sayfa 444, Avukat Haluk Köseoğlu, Ankara Barosu Dergisi, yıl 1966, sayı 6. Metne dönüş. Sorumlu müdürler ceza tehdidi altında olduklarından bir yazarın yazısını incelemek, gerektiğinde bu yazıyı basmamak gibi yollara başvurmaktadırlar. Bu da yazının sahibi için bir sansür olmaktadır. Böylece anayasamızdaki sınırsız düşünce özgürlüğünü benimseyen maddeye rağmen bir yazarın düşüncesi bir başkası tarafından denetlenmektedir. Bu bir iç sansürdür. Basın yasasının 16. maddesi yürürlükte kaldıkça bu iç sansür devam edecek ve böylece sansür dışarıdan görülmeden ve anayasaya aykırı bir yasa maddesine dayanarak sürdürülecektir. Basın yasasının 16. maddesi anayasaya aykırı olduğu kadar objektif mantık kurallarına da aykırı bir uygulamanın aracı olmaktadır. Maddenin 3. fıkrasına göre sorumlu yazı işleri müdürlerinin suç konusu yazının mahiyetini bilmeden yayınlamaları hallerinde sorumluluktan kurtulacakları belirtilmektedir. Basın yasasının 5. maddesine göre sorumlu müdürlerin lise öğrenimi görmüş olmaları gerekmektedir. Örneğin bir propaganda suçunda yazının hiç eğitim görmemiş işçi ve köylü için propaganda gücü taşıdığı ancak lise mezunu yazı işleri müdürünce anlaşılmadığını kabul etmek giderilmesi imkansız bir çelişmedir. Komünizm, faşizm gibi üniversite profesörlerince bile henüz kesin sınırlarıyla ortaya konmamış kavramların hem işçi ve köylülerce anlaşılacağını kabul ederek ceza vermek hem de lise mezunu yazı işleri müdürlerinin bu yazının mahiyetini anlamadığını ileri sürmek sanırız sadece bizim hukukçularımıza özgü bir çelişmedir. Sonuç: Gazete sorumlu müdürlerinin ancak yazarı belli olmayan yazılardan dolayı yargılanmaları ve cezalandırılmaları mümkündür. Bunun dışında sorumluluk ise hiçbir tartışma ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anayasaya aykırıdır. Gazete sorumlu müdürlerine ve avukatlarına düşen görev, kendileriyle ilgili davalarda anayasaya aykırılık iddiasında bulunarak konunun Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesini sağlamaktır. Cumhuriyet, 16 Mart 1970. Ayrım sonu.